Büyük Mücadele 19. Nokta nokta, karanlığın içinden geçen ışık. Allah'ın yeryüzündeki işi, çağlar boyunca her büyük reform ya da dinsel harekette çarpıcı bir benzerlik sergiler. Allah'ın insanlarla ilgilenme ilkeleri her zaman aynıdır. Günümüzün önemli akımlarının geçmişte paralelleri vardır. Kilisenin önceki çağlarda yaşadığı deneyim de zamanımız için büyük değeri olan dersler içermektedir. Kutsal kitapta hiçbir gerçek, Allah'ın kurtuluş işinin ilerletilmesi için hizmetkarlarını kutsal ruhuyla yeryüzündeki büyük hareketlerde özellikle yönlendirdiği kadar açıkça öğretilmemiştir. İnsanlar Allah'ın elinde araçlardır. Lütuf ve merhamet hedeflerini gerçekleştirmek için O'nun tarafından kullanılırlar. Her birinin kendi rolü vardır. Her birine zamanının gereklerine göre uyarlanmış ve Allah'ın ona verdiği görevi yapmasına gereken ölçüde ışık verilir. Ancak hiç kimse, gök tarafından ne kadar şereflendirilmiş olursa olsun, büyük kurtuluş planını tamamen anlayamamış, hatta kendi zamanındaki çalışmada ilahi amacı dahi eksiksiz olarak kavrayamamıştır. İnsanlar, Allah'ın kendilerine yapmaları için verdiği iş aracılığıyla ne gerçekleştireceğini tam olarak anlamazlar. Onun adıyla ifade ettikleri mesajı tüm yönleriyle kavramazlar. Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin? Her şeye gücü yetenin sınırlarına ulaşabilir misin? Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil, diyor Rab. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Tanrı benim, benzerim yok. Sonu ta başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, benim. Eyüp 11 ayet 7, Yeşaya 55, ayet 8-9, 46-2.9-10. Ruhun özel aydınlatmasıyla lütuf bulan peygamberler dahi kendilerine teslim edilen vahiylerin kapsamını tam olarak kavramadılar. Anlam çağlar boyunca Allah'ın halkı onlarda yer alan talimatlara ihtiyaç duydukça açılacaktı. Müjde aracılığıyla açığa çıkarılan kurtuluş hakkında yazan Petrus şunları söylüyor. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. 1. Petrus 1, ayet 1012. Ancak peygamberlerin kendilerine bildirilen şeyleri tam olarak anlamaları sağlanmamış olsa da, Allah'ın açıklamayı uygun gördüğü tüm ışığı elde etmek için samimiyetle çalıştılar. Dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih ruhunun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Hristiyanlık çağında bu peygamberliklerin Allah'ın hizmetkarlarına kendileri yararına verildiği, Allah halkı için ne güzel bir ders. Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Henüz doğmamış kuşaklar için kendilerine verilen vahiyleri dikkatle inceleyen ve araştıran Allah'ın bu kutsal adamlarına bakın. Onların kutsal gayretini, sonraki çağların ayrıcalıklı kişilerinin gökün bu armağanına gösterdikleri duygusuz kayıtsızlıkla kıyaslayın. Peygamberliklerin anlaşılamayacağını memnuniyetle ilan eden, rahatına düşkün ve dünyayı seven aldırışsızlığa ne kadar büyük bir azarlama. İnsanların sınırlı zihinleri, sonsuz olanın düşüncelerine dahil olmaya veya tasarılarının gerçekleştirilmesini tamamen anlamaya yeterli olmasa da, gökün mesajını böylesine sönük bir biçimde algılamalarının nedeni, çoğunlukla kendilerine ait bir yanılgı ya da ihmaldir. İnsanların, hatta Allah halkının zihinleri çoğu zaman insani görüşlerle, insanların gelenekleri ve sahte öğretileriyle öylesine körleşir ki, onun kendi sözünde açıkladığı harika şeyleri yalnızca kısmen kavrayabilirler. Mesih'in öğrencilerinin durumu da kurtarıcı bizzat kendileriyle birlikteyken dahi böyleydi. Zihinleri, İsrail'i evrensel imparatorluk tahtına oturtacak dünyasal bir önder olan Mesih kavramıyla doldurulmuştu. Bu yüzden onun çekeceği acıları ve ölümünü önceden bildiren sözlerinin anlamını kavrayamıyorlardı. Mesih'in kendisi onları şu mesajı iletmeleri için göndermişti. Zaman doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Müjdeye inanın. Markos 1, ayet 15. Bu mesaj, Daniel 9. bölümdeki peygamberlik sözlerine dayanıyordu. Mesonlan hükümdarın gelişine dek 69 haftanın geçeceği melek tarafından açıklanmıştı. Öğrenciler de büyük umutlar ve sevinçli beklentilerle Mesih'in tüm dünyaya hükmedecek olan krallığının Yeruşalim'de kurulmasını bekliyorlardı. Mesih'in kendilerine teslim ettiği mesajı vaaz ediyorlardı. Ancak anlamını kendileri dahi yanlış yorumlamışlardı. Bildirdikleri duyuru, Daniel 9, ayet 25 ayetine dayalı olmasına rağmen, aynı bölümde hemen bir sonraki ayette Mesih'in kesilip atılacağını görmemişlerdi. Doğdukları günden beri kalpleri dünyasal bir imparatorluğun görkeminin beklentisiyle doluydu. Bu da onların hem peygamberlik sözlerinin niteliklerine hem de Mesih'in sözlerine karşı anlayışlarını körleştiriyordu. Yahudi ulusuna merhamet davetini sunarak görevlerini yerine getirdiler. Bundan sonra tam Rablerini Davut'un tahtına çıkarken görmeyi umdukları zamanda bir suçlu gibi tutuklandığını, kırbaçlandığını, alaylara maruz kaldığını ve mahkum edildiğini, sonunda da Golgota'da haç üzerinde kaldırıldığını gördüler. Bu öğrencilerin kalpleri Rablerinin mezarda uyuduğu günler boyunca kim bilir nasıl bir umutsuzluk ve ızdırapla sıkılmıştır. Mesih tam olarak peygamberlik sözünde bildirilen zamanda ve şekilde gelmişti. Kutsal yazının tanıklığı onun hizmetinde tüm ayrıntılarıyla yerine gelmişti. Kurtuluş mesajını vaaz etmişti ve yetkiyle konuşuyordu. Dinleyicileri kalpleriyle bunun gökten olduğuna tanıklık etmişlerdi. Allah'ın sözü ve ruhu onun oğlunun ilahi görevine tanıklık etmişlerdi. Öğrenciler yine de sevgili efendilerine ölümsüz bir sevgiyle bağlı kaldılar. Ancak zihinleri belirsizlik ve şüpheyle kuşatılmıştı. Izdırapları içindeyken Mesih'in daha önce söylediği çekeceği acılara ve ölümüne ilişkin sözlerini hatırlamadılar. Nasıralı İsa gerçek Mesih olsaydı böyle bir kedere ve hayal kırıklığına kapılırlar mıydı? Kurtarıcı, ölümüyle dirilişi arasındaki Şabat gününün ümitsiz saatlerinde mezarında yatarken canlarına işkence eden soru işte buydu. Keder gecesinin karanlığı, İsa'nın bu izleyicilerini kuşattıysa da terk edilmemişlerdi. Peygamber şöyle diyor, "Karanlıkta kalsam bile Rab bana ışık olur. Beni ışığa çıkaracak, adaletini göreceğim. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece, gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için." Allah şöyle demişti, "Karanlıkta ışık doğar dürüstler için. Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim. Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda. Karanlığı önlerinde ışığa, engebeleri düzlüğe çevireceğim. Yerine getireceğim sözler bunlardır. Onlardan geri dönmem." Mika 7, ayet 8-9, Mezmur 139, 2.12, 112, 2.4, Yeşaya 42, ayet 16. Öğrencilerin Rabbin adıyla duyurduğu bildiri, tüm ayrıntılarıyla doğruydu ve işaret ettiği olaylar daha o zamandan gerçekleşmeye başlamıştı. Mesajları, zaman doldu, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı olmuştu. Zamanın, yani Daniel 9. bölümde belirtilen Mesih'e, meşholunan hükümdara dek geçecek olan 69 haftanın sonunda, İsa, Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edilmesinin ardından ruh ile meshedilmişti. Yaklaştığını duyurdukları Tanrı'nın egemenliği de Mesih'in ölümüyle kurulmuştu. Bu egemenlik kendilerine öğretildiği gibi dünyasal bir imparatorluk değildi. Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, yüceler yücesinin halkına veril, dediği zaman kurulacak olan bütün ulusların ona kulluk edip sözünü dinleyeceği gelecekteki ölümsüz krallık da değildi. Daniel 7, ayet 27. Kutsal kitapta geçen Allah'ın krallığı ifadesi hem lütuf krallığını hem de yücelik krallığını belirtmek için kullanılmaktadır. Lütuf krallığı, Paulus tarafından İbranilere mektupta gözler önüne serilmektedir. Elçi, zayıflıklarımızda bize yakınlık duyu, merhametli ara bulucu Mesih'e işaret ettikten sonra şunları söylüyor. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. İbraniler 4, ayet 15-16. Lütuf tahtı, lütuf krallığını simgeler. Zira tahtın varlığı bir krallığın varlığını ima etmektedir. Mesih, pek çok benzetmesinde göklerin krallığı ifadesini ilahi lütfun insanların kalplerinde işleyişini belirtmek için kullanmıştır. Aynı şekilde yücelik tahtı da yücelik krallığını simgeler. Bu krallığa ise kurtarıcının sözlerinde şu şekilde atıfta bulunulmuştur. İnsanoğlu kendi yüceliği içinde bütün kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o zaman kendi yüceliğinin tahtı üzerine oturacaktır ve bütün uluslar onun önünde toplanacak. Matta 25, ayet 31-32. Bu krallık şu an için gelecektedir. Mesih'in ikinci gelişine de kurulmayacaktır.
Lütuf krallığı, insanın düşmesinden hemen sonra suçlu neslin kurtarılması için bir plan tasarlandığında kurulmuş oldu. O zaman Allah'ın tasarısında ve vaadinde mevcuttu. İnsanlarsa iman yoluyla onun tebaası olabilirlerdi. Ancak Mesih'in ölümüne dek gerçek anlamıyla tesis edilmedi. Kurtarıcı, yeryüzündeki görevine başladıktan sonra dahi insanların inatçılığından ve nankörlüğünden yorularak Golgota'daki kurban olmaktan vazgeçebilirdi. Getsemani bahçesinde elindeki üzüntü kasesi titredi. Kana benzeyen teri alnından silerek günahkar nesli fesatlarının içinde mahvolmaya terk edebilirdi. Böyle yapmış olsaydı düşkün insanlık için hiçbir kurtuluş bulunamazdı. Fakat kurtarıcı canını verdiğinde ve son nefesinde tamamlandı diye haykırdığında kurtuluş tasarısının gerçekleşeceği kesinlik kazandı. Adem bahçesinde günahlı çifte verilen kurtuluş vaadi onaylandı. Daha önce Allah'ın vaadinde mevcut olan lütuf krallığı o zaman kurulmuş oldu. Böylece Mesih'in ölümü, öğrencilerin son umutlarının da yok olması olarak gördükleri olay aslında bunu sonsuza dek kesinleştiren şey oldu. Onlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da inançlarının doğru olduğunun en büyük kanıtıydı. Onları yas ve çaresizlik içinde bırakan olay aslında Adem'in tüm çocuklarına umudun kapısını açmış ve Allah'ın tüm çağlardaki sadıklarının gelecekteki hayatlarının ve ebedi mutluluklarının odak noktası olmuştu. Ebedi merhametin tasarıları öğrencilerin hayal kırıklığıyla da olsa yerine gelmekteydi. Kalpleri, hiç kimsenin hiçbir zaman konuşmadığı gibi konuşan kişinin öğretisinin ilahi lütfu ve kudretiyle kazanılmış olsa da, dünyasal gurur ve bencil tutkuların değersiz alaşımı, İsa'ya olan sevgilerinin saf altında karışıyordu. Fısıh odasında, efendilerinin Getsemani'nin gölgesine girmeye başladığı o ciddi saatte dahi, aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. Luka 22, ayet 24. Hemen önlerinde Getsemani bahçesinin utanç ve ıstırabı, mahkeme kürsüsü, Golgota'nın haçı yattığı halde gözlerini taht, taç ve yücelik hırsı bürümüştü. Yüreklerindeki gurur, dünyasal yüceliğe duydukları açlık, kendi zamanlarının sahte öğretisine inatla tutunmalarına ve kurtarıcının kendi krallığının gerçek doğasını açıklayan ve yaklaşan acılarına ve ölümüne işaret eden sözlerini kulak arkası etmelerine neden olmuştu. Bu yanılgılarsa, doğrultulmaları için başlarına gelmesine izin verilen sert fakat gerekli denemeyle sonuçlandı. Öğrenciler, ilettikleri mesajın anlamını yanlış algılamalarına ve beklentilerinin gerçekleştiğini görememelerine rağmen kendilerine Allah'tan verilen uyarıyı duyurmuşlardı. Ve Rab de onların imanını ödüllendirerek itaatlerini şereflendirecekti. Dirilen Rabbin muhteşem müjdesini tüm uluslara duyurma görevi onlara teslim edilecekti. Kendilerine bu kadar acı gelen deneyime, onları bu göreve hazırlamak için izin verilmişti. İsa, dirilişinden sonra Emmaus yolunda öğrencilerine göründü ve Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Luka 24, ayet 27. Öğrencilerin kalpleri harekete geçti. İman alevlendi. İsa onlara kendisini açıklamadan önce dahi yaşayan bir umuda yeniden doğmuşlardı. Onun amacı onların anlayışını aydınlatmak ve daha emin peygamberlik sözüne olan imanlarını sağlamlaştırmaktı. Gerçeğin yalnızca onun kişisel tanıklığıyla değil, aynı zamanda törensel yasanın simgelerinin ve gölgelerinin ve eski ahitin peygamberlik sözlerinin sunduğu tartışmasız kanıtlarla da desteklendiği için zihinlerinde sağlam kök salmasını istiyordu. Mesih'in izleyicilerinin yalnızca kendi yararlarını olması için değil, Mesih'in bilgisini dünyaya taşıyabilmeleri için de kutsal kitaba dayanan bir imana sahip olmaları gerekiyordu. Bu bilgiyi iletmenin en baştaki adımı olarak İsa öğrencilerini Musa'ya ve bütün peygamberlere yönlendirdi.
dirilen kurtarıcının eski ahit yazılarının değerine ve önemine ilişkin tanıklığı işte böyleydi.
Öğrenciler, efendilerinin sevgi dolu yüzüne bir kez daha bakarken, kalplerinde ne kadar da büyük bir değişim meydana gelmişti. Luka 24, ayet 32. Her zamankinden daha tam ve mükemmel bir anlamda, Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi bulmuşlardı. Belirsizlik, ızdırap ve umutsuzluk, yerini mükemmel güvenceye ve gölgelenemeyen imana bıraktı. Onun yükselişinden sonra, Allah'ı yüceltip överek sürekli tapınakta bulunmalarına şaşmamalı. Kurtarıcının yalnızca aşağılayıcı ölümünden haberdar olan halk, yüzlerinde keder, kargaşa ve yenilgi ifadesi görmeyi beklerken memnuniyet ve zafer görüyordu. Öğrenciler kendilerini bekleyen göreve ne kadar da iyi hazırlanmışlardı. Tecrübe etmeleri mümkün olan en çetin denemeden geçmişlerdi ve insanın hiçbir şey göremediği zamanlarda Allah'ın sözünün nasıl zaferle yerine geldiğini görmüşlerdi. Artık imanlarını ne yıldırabilirdi, sevgilerinin ateşini ne soğutabilirdi? En yoğun kederde kuvvetli teselli, canın gemi demiri gibi hem emin hem de sağlam olan bir umut bulmuşlardı. İbraniler 6, ayet 18-19. Allah'ın hikmetine ve kudretine tanık olmuşlardı ve emindiler ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey onları Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetemeyecekti. Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz diyorlardı. Romalılar 8, ayet 38, 39, 37. Rabbin sözü sonsuza dek kalır. 1. Petrus 1, ayet 25. Ve kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Romalılar 8, ayet 34. Rab şöyle diyor, halkım bir daha utandırılmayacak. Yoel 2, ayet 26. Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar. Mezmur 32.5. Öğrenciler dirildiği gün kurtarıcıyla karşılaştığında ve onun sözlerini dinlerken kalpleri içlerinde alev alev yandığında, kendileri için yaralanan başına, ellerine ve ayaklarına baktıklarında, İsa yükselişinden önce onları Beytanya'nın yakınlarına kadar götürüp ellerini kaldırarak onları kutsadığında ve onlara dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun emrini vererek, işte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diye eklediğinde, Markos 16, ayet 15, Matta 28, ayet 20. Pentekost günü vaat edilen yardımcı indiğinde ve yücelerden güç verildiğinde ve imanlıların canları yükselmiş olan Rablerinin mevcudiyetini bilerek heyecanla dolduğunda, İşte o zaman yollarının onun yolu gibi fedakarlığa ve şehitliğe gittiğini bilmelerine rağmen onun lütfunun müjdesine hizmet etmeyi, onun gelişinde alacakları doğruluk tacını, önceki öğrenciliklerinde umut etmiş oldukları dünyasal bir tahtın görkemiyle değişirler miydi? Paulus, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçte olan kişinin onlara, onun sıkıntılarının paydaşlığıyla birlikte sevincin, ağırlıkta büyük, sonsuz bir yücelik olan, tarif edilemez, bir anlık sıkıntımızın hafifliğinin karşılaştırılmaya bile değmeyeceği, birçok oğlu yüceliğe eriştirme sevincinin paydaşlığını verdiğini söylüyor. Mesih'in ilk gelişinde krallığın müjdesini duyuran öğrencilerin deneyimi, onun ikinci gelişinin mesajını duyuranların deneyiminde aynen tekrarlandı. Öğrencilerin, zaman doldu, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı duyurusuyla ortaya çıkmaları gibi Miller'la çalışma arkadaşları da kutsal kitapta gözler önüme serilen en uzun ve son peygamberlik döneminin sona ermek üzere olduğunu, yargının yaklaştığını ve sonsuza dek kalıcı krallığın gelmekte olduğunu duyurdular. Öğrencilerin zamana ilişkin vaazları Daniel 9'daki 70 haftalık süreye dayanıyordu. Miller'la çalışma arkadaşlarının duyurduğu mesaj, 70 haftalık süreyi de içeren Daniel 8, ayet 14 ayetindeki 2300 günlük sürenin dolduğunu bildiriyordu. Her bir grubun vaazları, aynı büyük peygamberlik döneminin farklı bir kesiminin yerine gelmesine dayanıyordu.
İlk öğrenciler gibi William Miller'la çalışma arkadaşları da taşıdıkları bildirinin kapsamını kendileri tümüyle kavramamışlardı. Kilisede uzun süreden beri yerleşik olan yanılgılar, peygamberlik sözündeki önemli bir unsuru doğru yorumlamalarına engel oldu. Bu nedenle Allah'ın dünyaya iletmek üzere kendilerine emanet ettiği bildiriyi duyurmalarına rağmen anlamını yanlış kavradıkları için hayal kırıklığına uğradılar. Miller, Dale 8, ayet 14 ayetindeki 2300 akşam sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak ifadesini açıklarken, belirtildiği gibi, dünyanın kutsal yer olarak algılandığı genel kabul gören görüşü benimsedi ve kutsal yerin düzene konulmasının Rabbin gelişinde yeryüzünün ateşle arıtılmasını temsil ettiğine inandı. Bu nedenle 2300 günlük dönemin sonunun kesin olarak önceden bildirildiğini bulduğunda bunun ikinci gelişin zamanını açıkladığı sonucuna vardı. Hatası kutsal yerin ne olduğu konusundaki yaygın görüşü kabullenmekten kaynaklanıyordu. Mesih'in kurbanlığının ve rahipliğinin gölgesi olan örneklemeli sistemde, tapınağın temizlenmesi, yıllık hizmet düzeninde baş rahibin gerçekleştirdiği son hizmetti. Kefaretin tamamlanış eylemi, İsrail'in günahlarının giderilmesi ya da ortadan kaldırılmasıydı. Gökteki baş rahibimizin, göksel kayıtlarda yer alan halkının günahlarının silinmesi hizmetindeki tamamlanış çalışmasını önceden bildiriyordu. Bu hizmet bir araştırma çalışması, bir yargı işi içerir. Mesih'in gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle gelişinin hemen öncesinde olacaktır. Zira o geldiğinde her davaya karar verilmiş olacaktır. İsa şöyle der: "Vereceğim ödüller yanındadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim." Vahiy 22 ayet 12. Vahiy 14 ayet 7 ayetinde birinci meleğin mesajında duyurulan İşte ikinci gelişten hemen önceki bu yargılama işidir. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin, çünkü onun yargılama saati geldi. Bu uyarıyı ilan edenler doğru zamanda doğru bildiri verdiler. Fakat ilk öğrencilerin Daniel 9. bölümde yer alan peygamberlik sözüne dayanarak, zaman doldu, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diye duyururken, aynı yazıda öngörülen Mesih'in ölümünü kavrayamadıkları gibi, Miller'la çalışma arkadaşları da Daniel 8 ayet 14 ve Vahiy 14 ayet 7 ayetlerine dayalı bildiriyi vaaz ederken, Vahiy 14. bölümde gözler önüne serilen ve yine Rabbin gelişinden önce verilecek olan diğer bildirileri göremediler. Öğrencilerin 70 haftanın sonunda nasıl bir krallığın kurulacağı hususunda yanıldıkları gibi, Adventistler de 2300 günün sonunda meydana gelecek olan olay hususunda yanılmışlardı. Her iki durumda da zihni gerçeğe karşı körleştiren yaygın yanılgıları kabulleniş, daha doğrusu bunlara bağlılık söz konusuydu. Her iki grupta Allah'ın verilmesini istediği bildiriyi ileterek onun isteğini yerine getirdi ve her ikisi de kendi mesajlarını kendileri yanlış algılamalarından ötürü hayal kırıklığına uğradı. Buna rağmen Allah yargı uyarısının olduğu gibi duyurulmasına izin vererek kendi merhametli tasarısını gerçekleştirdi. Büyük gün yakındı. O ise kendi takdiriyle insanları, kalplerindeki şeyleri kendilerine göstermek üzere kesin bir zaman testine tabi tuttu. Bu mesaj, kilisenin denenmesi ve arındırılması için tasarlanmıştı. Bağlılıklarının bu dünyaya mı, yoksa Mesih'e ve göğe mi olduğunu görmeye yönlendirileceklerdi. Kurtarıcıyı sevme iddiasındaydılar. Şimdi de sevgilerini kanıtlayacaklardı. Dünyasal umutlarını ve ihtiraslarını terk ederek Rablerinin gelişini sevinçle karşılamaya hazır mıydılar? Bu bildiri, onların kendi gerçek ruhsal durumlarının farkına varmalarını sağlamak için tasarlanmıştı. Onları Rabbi tövbe ve alçak gönüllülükle aramaya teşvik etmek için merhametle gönderilmişti. Hayal kırıklığı da verdikleri mesajı yanlış anlamalarından kaynaklanmasına rağmen iyiye kullanılacaktı. Uyarıyı almış olma iddiasındakilerin kalplerini yoklayacaktı. Hayal kırıklığı karşısında deneyimlerini düşünmeden bir kenara bırakacak ve Allah'ın sözüne olan güvenlerinden vaz mı geçeceklerdi, yoksa peygamberlik sözünün anlamını kavrayamadıkları noktayı dua ve alçak gönüllülükle bulmaya mı çalışacaklardı? Kaç kişi korkudan ya da dürtü ve heyecandan dolayı hareket etmişti? Kaç kişi gayretsiz ve inançsızdı? Büyük kalabalıklar Rabbin görünüşünü sevgiyle beklediklerini iddia ediyordu. dünyanın alaylarına ve kınamasına ve gecikme ve hayal kırıklığı denemesine tahammül etmeye çağrıldıklarında imanı terk edecekler miydi? Allah'ın kendileriyle nasıl ilgilendiğini hemen anlamadıkları için onun sözünün en açık tanıklığıyla desteklenen gerçekleri bir kenara mı bırakacaklardı? Bu deneme, Allah'ın sözünün ve ruhunun öğretisi olduğuna inandıkları şeye gerçek imanla itaat etmiş olanların gücünü ortaya çıkaracaktı. Onlara, kutsal kitabın kendi kendisini yorumlamasına izin vermek yerine, insanların kuramlarını ve yorumlarını kabul etmenin tehlikesini ancak böyle bir deneyimin yapabileceği bir şekilde öğretecekti. İman, çocukları için yanılgılarının neden olduğu şaşkınlık ve keder gereken düzeltmeyi sağlayacaktı. Peygamberlik sözünü daha yakından incelemeye yönlendirileceklerdi. Onlara imanlarının temelini daha dikkatle incelemeleri ve gerçeğin kutsal yazılara uymayan her şeyi Hristiyan aleminde ne kadar yaygın bir şekilde kabul edilirse edilsin reddetmeleri öğretilecekti. Bu imanlılar için ilk öğrencilerle olduğu gibi deneme saatinde anlayışlarına karanlık gelen şey sonradan açıklığa kavuşturulacaktı. Rabbin ettiği sonucu gördüklerinde hatalarından kaynaklanan denemeye rağmen onun kendilerine yönelik sevgi tasarılarının sürekli bir şekilde yerine gelmekte olduğunu bileceklerdi. Kutlu bir deneyimle onun çok şefkatli ve merhametli olduğunu, antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için onun tüm yollarının sevgi ve sadakate dayandığını öğreneceklerdi.